Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
İyi akşamlar. Güne Bakış Ana Haber Bülteni'ndesiniz. Ben Sahra Atilla. Bugünden itibaren bir hafta boyunca Gökçe Çiçek Köse Dağı'nın yerine ben ve Gamze Elvan Güne Bakış'ta karşınızda olacağız. Güne Bakış'ta bugün 20 Eylül 1992'de öldürülen Musa Anter'in davasını konuşacağız. 30 yıl önce öldürülen gazeteci Musa Anter duruşması zaman aşımından sonra ertelendi. Musa Anter'in oğlu Dicle Anter yayınımızda olacak ve dava sürecini detaylarıyla ekranlarınıza getireceğiz. Bir diğer gündem maddemiz ise koronavirüs. Virüs salgını. Mayıs 2022'de koronavirüs salgınında tedbirlerin Türkiye'de de kaldırılmasıyla salgına bitmiş gözüyle bakıldı. Dünya Sağlık Örgütü'nden de koronavirüs salgını nedeniyle haftalık can kayıplarının Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeye geldiğini duyurdu ve salgını bitirmek için hiç bu kadar iyi bir durumda olmamıştık dendi. Peki gerçekten salgında sona gelindi mi? Son durum ne? Profesör Doktor Bülent Ertuğrul az sonra yayınımızda olacak. Ancak sizin de merak ettikleriniz varsa bize YouTube chat üzerinden yazın. Biz de konuklarımızı iletelim. Şimdi 30 yıl süren Musa Anter davasıyla Güne Bakış başlıyor. Diyarbakır'da 1992'de uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Kürt yazar ve gazeteci Musa Anter'in öldürülmesine ilişkin dava bugün Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 21 Eylül'e dava ertelenirken zaman aşımına ilişkin itirazları da 21 Eylül'de değerlendirilecek. Haberimizi izleyelim. Başta da belirttiğimiz gibi Musa Anter'in oğlu Dicle Anter yayınımızda olacak.
Bir duruşma daha gerçekleşti ve maalesef mahkeme niyetini açığa çıkardı. Zaman aşımı konusunda önümüzdeki celse 21 Eylül saat 16'da bir değerlendirme yapacağını ifade etti. Bunu nitekim bizim taleplerimizle ilgili olarak da ara kararına yazdı. Hem zaman aşımı noktasında insanlığa karşı suç nedeniyle bir karar vermemeleri gerektiğini belirtti.
Bu yapılanma açıkça kendisine karşı olan bütün karşı fikirdeki insanların hepsini ortadan kaldırmaya yeminli bir hükümet yapı. Hükümet değil de yapı esasında bu komisyon. Çok isim sayabiliriz bu konuda. Bunların hepsinin açığa çıkması için Musa Anter davası esasında bir ayna gibi olacak. Bütün bu davalara bir ışık tutacak niteliğinde bir dava. Bunun sonuçlanması, olumlu bir sonuçlanması Türkiye'nin hukuki açısından, adaletli açısından, toplumsal barış açısından önemli bir adım olacağını düşünüyoruz.
Dicle Bey hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar, iyi akşamlar, kolay gelsin.
Çok teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğiniz için. Şimdi sizden de dinledik, Öztürk Türkdoğan'dan da dinledik. Haberimizin tamamını da seyircilerimize hatırlatalım. YouTube sayfamızdan izleyebilirsiniz. Şimdi 30 yıldır devam eden bir davada zaman aşımı uğramasından suçlarda zaman aşımı uygulanmayacağı belirtiliyordu. Siz de belirttiniz, Öztürk Türkdoğan da belirtti, avukatlar da belirtiyordu. Ama ben size şunu soracağım. Yani 1992'den bu yana bu dava neden yol alınamadı, neden sonuç elde edildi? 21 Eylül'de de ne bekliyoruz diye sorayım size.
Tabii en makul bir soru. Çünkü 30 yıllık bir süreç içerisinde bu davanın çözülmesi için çok önemli veriler var. Hı-hı. En önemli verilerden bir tanesi de susurluk raporu. Bu delil olarak sunulabilir mahkemede ve bu delil olarak sunulan mahkeme üzerinde çok iyi bir, etkin bir araştırma yapılsaydı faydalı ortaya çıkabilirdi. Biliyorsunuz Kudüs Savaşı susurluk raporunda Musa Anter'in öldürülmesi hattaydı. Ve Musa Anter bu işin filozofisiyle, felsefesiyle uğraşıyordu demişti. Yani bu bile bir itiraf esasında. Ama üzerine gidilmedi. Çünkü o dönemde 90-90 dönemde bir Kudüs Savaşı'nın devam ettiği bir dönemde olduğuna dolayı fazla bir şey olmadı, araştırma olmadı. Ondan sonra gelen tanıklar, mahkemeye gelen tanıkların ifadeleri var. Tanıklarda işte Mehmet Eymen'in söylediği söz var. Çünkü belge istifa ile var. İsim veremem ama gerekli belgeler genel kurma ve MİT'te. Tabii bunları biz o kurumlardan istedik. Çok çok uzun zaman bu evrakların gelmesi için uğraştık. Her mahkemeye tekrar ettik. Bir kısmı gönderdi, bir kısmı göndermedi. En önemlisi bu babamın vurulduğu akşam canlı tanık olan Abdülkadir Aygan Diyarbakır'daydı o akşam. Onun ifadesi alınmadı. Çünkü onun ifadesi çok önemli canlı tanık olarak. Çünkü bu cinayeti organize edenle beraber olan bir kişi esasında. Tabii kendisi söylemişti zaten. Söyledikleri her şey zamanında işte Diyarbakır'da biz bu kişileri öldürdük. İşte Cem Erse ve bu adamın kafasına sıktı. Ondan sonra öldürdüler. Kemiklerinin yerlerini dahi tespit ederek de söylemişti. Ve o yerlerde yapılan kazılara kemikler bulunmuştu. Onun için Abdülkadir'in yüzde olan ifadesi önemli. Bu bakımdan bu da dinlenmedi. Böyle yarım kalan bir davada zaman aşımı, zaten zaman aşımı diye bir kabul etmiyor. Zaman aşımı bir yerde insanlık suçu olarak düşünüyoruz. Bu konuda tabii yapılması gerekenler yapılsaydı 30 sene sürmesine bile gerek yoktu. Çok evvelden sonuçta bir süreçti esasında. Bu tabii işte 92'den 2002'ye kadar 10 sene geçti ama yeni iktidarı, AKP iktidarı geldiğinde de 20 senelik bir süreç var. Bu süreç içerisinde bu dava çözülmesi. Onun için bu davanın zaman aşımı değil de 20 Eylül'de biliyorsunuz dava vurulduğu tarihtir. Ama 20 Eylül'de yeni bir yani karar verecekler. Davanın son aşaması olacak büyük ihtimalle. Ama eksik bir davanın eksik bir karar çıkacak diye düşünüyorum.
Şimdi siz tanıklardan bahsettiniz ve dinlenmeyen tanıklar var dediniz. Yanlış hatırlıyorsam lütfen söyleyin. Orhan Miroğlu da tanıklardan biri ama siz bir röportajınızda sanık olarak dinlenmesi gerektiğini söylemiştiniz. Yanlış mı hatırlıyorum? Bunu biraz açabilir miyiz?
Ya ben Orhan Miroğlu hakkında artık fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü kendisi bugün AK Parti milletvekiliydi zamanında. Aynı zamanda şu anda bugüne kadar böyle bir açıklama bu dava üzerine gittiğini görmedik, duymadık. Onun için onun hakkında fazla konuşmak da gerekmiyor. Herkes onun kim olduğunu, ne olduğunu biliyor. O bakımdan yani fazla konuşmak istemiyorum onun hakkında.
Peki bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla da bir araya geldiniz ve babamın dosyasını ülkede adalet arayan herkesin yanında olacağım diyen Kılıçdaroğlu'na emanet ettim dediniz. Yani davada aslında zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde verdiği bir ihlal kararı var. Kılıçdaroğlu'na da bugün bir basına kapalı bir görüşme yaptınız. Davanın öneminden de bahsettiniz. Biraz önce haberimizi izledik. Biraz daha önemini sizden dinleyelim isterseniz. Bu dava ne gösteriyor? Önemi nedir sizce? Size bırakayım sözü.
Tabii Kılıçdaroğlu kendisi bu toplumsal barışın projesinin sahibi bir insan. İnsanları barıştırmayı, toplumda barış ortamını, demokrasinin projesini sunan bir insan. Bu bakımdan kendisiyle görüşmesi gayet değerli geçti. Ve biz dediğim gibi doğum dosyasını kendisine emanet ettim. Artık bir nihayetinde olabilecek bir cumhurbaşkanı olarak gördüğüm için de kendisinden bu konu hakkında da kendisine bu konu hakkında bilgi de verdim. Tabii yani bunun dışında nasıl söyleyelim yani Türkiye'deki konjonktüre baktığımız zaman da bazı dosyaların daha farklı bir boyutta ele alınması aynı zamanda bu dava bir faili mülçül cinayetler değil de faili belli cinayetlerin bir aynısı. Bu dava çözülürse diğer davalarla çözülecek diye düşünüyorum. Biliyorsunuz önümüzdeki sene çok önemli cinayetler işlenmişti zamanında 93 yılında. Bunlardan bir tanesi Uğur Mumcu. Ondan sonra 2 Temmuz'da Sivas katliamı 4 Eylül'de Mehmet Sincar. Bunlar da zaman aşımına uğrayacak böyle giderse. Onun için bir zaman aşımının ortadan kaldırılmasını bu hep bugün davalarla. Çünkü hepsi siyasi davalar. Bu siyasi davalarda olduğu zaman da zaman aşımının olması gerektiğini düşünüyorum.
Dice Bey çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim.
İyi akşamlar.
Evet,
Dijan Anter yayınımızdaydı. Güne Bakış devam ediyor. Son gün dönemde en fazla karşılaştığımız sosyal medya platformu TikTok'ta Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını kullanarak para saklama videosunu çeken ve yayınlayan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.
Yastıklarınızın altındaki dövizleri çıkarın. Altınlarınızı çıkarın.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi ifadeleriyle Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve başvuruları başlayan sosyal konut projesine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tepki geldi. Kılıçdaroğlu Twitter üzerinden açıklama yaptı. Şimdi ekranlarınızda Kılıçdaroğlu'nun tweetlerini getireceğiz. Kılıçdaroğlu Twitter'da açıklama yaptı ve şu paylaşımlarda bulundu. Konut meselesi gündemde defalarca ısıtılıp insanımızın önüne konmuş bir proje. Yıllardır aynı hikaye. Erdoğan biliyorum seçim öncesi para toplamak için yapıyorsun bunu. Ben sosyal devletin savuncusu olarak sosyal konutların yaygınlaşmasını canı gönülden istiyorum. Sana inanalım istiyorsan bu işe müteahhitlerin girmesi için hazineden gelir güvencesi ver. Beşli çeteleri simittin. Asıl fakir fukaranın konutu için garanti ver. Vermezsen de sen de biliyorsun ki bu proje bitmeyecek. Gerçi alışkınsın sen boş toprağa yalandan beton harcı dökmeye. Ben de buradan taahhüt ediyorum. Biz iktidara geldiğimiz zaman bu garantilerin arkasında duracağız. Erdoğan garanti vermezsen bu proje bir banker Yakup zihniyetinden ibarettir. Topla paraları fakir fukaradan, seçim sürecini finanse et. Banker Erdoğan mısın sen? Yeter be adam açıklamasında bulundu Kılıçdaroğlu. Eski Konda Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nin müdürü Bekir Ardır bugün Medyascope'taydı. Ardır ile Ruşen Çakır seçimlere 9 aydan az bir süre kalmışken muhalefetin ve iktidarın seçim stratejilerini ve Erdoğan'ın sosyal konut projesini değerlendirdiler.
Cumhurbaşkanımız önümüzdeki seçimde seçimden bir gün önce bile Türkiye'deki bütün 80 televizyon kanalında Cumhurbaşkanı söylemi olarak konuşabilir 12 saat.
Belki bu aleyhine olur.
Yani şimdi ayrı yani psikolojik tepkileri etkileri ayrı bahis ama yani sonuç olarak hani devasa bir mekanizmayı kullanma imkanı var ve de maddi kaynak olarak da bütün ülkeyi hani kampanyaysa kampanya reklam saati dakikası kullanmak billboard kullanmaksa bu... falan ama burada mesele bunları kullanabilmesinde değil evet bunları kullanma potansiyeli ve gücü var. Ama seçmeni etkileme gücü konusunda eski gücü yok. Çünkü ortada bir ekonomik kriz var. Yani fil hanenin içinde. İki, her şeye rağmen başkanlık sistemi denen sistemde öyle bir vaat ve dil kullanıldı ki ve öyle anlatıldı ki topluma her şeyin şık diye çözülebileceği bir kararla. Halbuki bugün toplum 4 yılda bile neyin ne kadar gündelik hayatta bırak büyük büyük kararlarda gündelik hayatta her bir mahallede sokakta bile neyin bozulduğunu ne kadar keyfiliğin ya da denge denetleme mekanizmalarının eksikliğini neler ürettiğini de toplum bizzat deneyimliyor. Onun da etkisiyle bir kere o kitlesi üzerindeki hakimiyeti ve maharetinde eksilme var birincisi. İki ben AK Parti'nin ve Tayyip Bey'in statüsüne dair bir emarelere baktığım zaman belki muhalefet için de aynı şey söylenebilir. İki tarafta da bir hala kutuplaşmanın aşk veya karşı taraf olan olumsuz etkileri nedeniyle de olsa asla oy alamayacaktır. Neredeyse toplumun iki aday içinde bir kabuğu var ve o kabuk öyle %1, %2, %3 falan değil. Çok ciddi bir kabuk var. O zaman da AK Parti'nin ve Tayyip Bey'in bütün stratejisi o potansiyel daha önce de AK Parti'ye oy vermiş olan o ya da işte bir zamanlar %51, %52'ye ulaştıkları kitleyi elinde tutmaya dönük. Yoksa karşı taraftan yeni bir oy almaya dönük değil. Burada hatta bir... onları kayıp görüyor belki de.
Siyasetin gündemiyle devam ediyoruz. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Bolu'daydı. Akşener, Bolu Belediyesi'nin yeni itfaiye binasının açılış törenine katıldı.
Belediye başkanı oturtuyor ya. Diyorum, seçilinceye kadar canımız çıktı. Beraber. Tadını çıkaralım. Eylül arası pas alındığında biz dolar bazında da %45 büyüyen bir belediyeyiz. Yani şimdi Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin ek bütçeyle bile $56 milyar hala açıkta olduğu görülürse bizim en azından Nurettin Nebati'den çok daha başarılı olduğumuz ortaya çıkıyor böyle. Oğulda bir kardeşiniz var. Diploması var. 8 yıllık devlet deneyimi var milletvekilliğinde. Girdiği son 5 seçimin hepsini kazanmış. Başarı öyküsü de var. Aklınızın bir kenarında bunu versin Sayın Genelbaşı. Saygılar sunuyorum efendim.
Bir diğer gündem maddemizde salgın olacak demiştik. Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs salgını nedeniyle haftalık can kayıplarının Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeye geldiğini duyurdu. Haberimizi izleyelim, ardından enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Bülent Ertuğrul yayınımızda olacak.
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Gebreyesus, Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında koronavirüs ve maymun çiçeği salgınları ile Pakistan'daki sellerin sağlık hizmetlerine etkisini değerlendirdi. Direktör Gebreyesus, geçen hafta koronavirüs nedeniyle meydana gelen küresel can kayıplarının Mart 2020'den bu yana en düşük seviyede olduğunu vurgulayarak, "Salgını bitirmek için hiç bu kadar iyi bir durumda olmamıştık. Sonu görüyoruz fakat orada değiliz," dedi. Direktör, DSÜ üyesi ülkelere risk grubu altındaki vatandaşların tamamını aşılama ve nüfuslarının %70'ini aşılama hedefini tutturma çağrısını yineledi. Ayrıca koronavirüsle birlikte maymun çiçeği salgınının da küresel oranda düşüşün sürdüğünü belirtti. Türkiye'de de vaka sayıları düşüş eğiliminde. Türkiye'de ise Sağlık Bakanlığı 5-11 Eylül tarihleri arasındaki koronavirüs tablosunu yayımladı. Bakanlığın verilerine göre 89 kişi hayatını kaybetti, 22.441 kişi de koronavirüse yakalandı, 25.143 kişi ise iyileşti.
Bülent Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar Sahra Hanım, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ederiz. Koronavirüs salgını konuşmaya devam ediyoruz. Bu sefer de Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasından hareketle. Çünkü salgını bitirmek için hiç bu kadar iyi bir durumda olmamıştık. Sonu görüyoruz fakat tam da orada değiliz, dedi. Daha hızlı koşmalı ve bitiş çizgisini geçmeliyiz de, diye eklediler. Şimdi salgının başından beri soruyorduk biz, salgın ne zaman bitecek ya da biz bununla ne zaman yaşamaya alışacağız ve toplumsal bağışıklık kazanılacak. Ben direkt size şunu sorayım, yani salgın gerçekten bitiyor mu ya da bu açıklama erken bir açıklama mı? Siz nasıl değerlendirdiniz?
Bu açıklama aslına bakarsanız bence erken bir açıklama. Salgın henüz bitmiyor. Yani ne yazık ki bu durum böyle. Çünkü baktığınız zaman aslında evet, olgu sayılarının azaldığını görüyoruz. Günlük olgu sayısı 500 binler civarında tüm dünyada. Fakat burada en önemli sorunumuz şu: artık insanlar test yapmaktan vazgeçtiler. Yani bizim ülkemiz de dahil olmak üzere birçok ülkede COVID-19 testleri artık doğru düzgün yapılmıyor. Ve COVID-19'a bağlı ölümlerin de ciddi olarak resmi kayıtlar altına alınması bazı Avrupa ülkeleri ve belki biraz Kanada dışında, Amerika Birleşik Devletleri de dahil değil buna, çok da tutulmuyor. Yani bizim ülkemizde zaten baştan beri böyleydi. Hep bunu biliyorduk. Ama bu artık belki sizin ikinci tümcenizde gizli olan anlam, alışılan bir sürece dönüştü. Yani insanlar buna alıştılar. Bununla yaşamaya alıştılar. Bununla ilgili kayıpları görmezden gelmeye alıştılar. Hani buna şöyle diyebilirsiniz. Birçok insan dünyada sigaraya bağlı ölümler kullanımı nedeniyle ölüyor. Sigara nedeniyle. Ama kimse buna aldırış etmiyor. İnsanlar sigara içmeye devam ediyorlar. Veya işte hepatit B virüsüne bağlı bir takım komplikasyonlar nedeniyle ölmeye devam ediyorlar. Diyabete bağlı komplikasyonlar nedeniyle ölmeye devam ediyorlar. Bunlar alışılagelmiş hastalıklar haline dönüştü. Covid-19 süreci de biraz oraya doğru gitti. Yani şu anda biz artık Covid-19'a alıştık. Covid-19'la ilgili hastaları yatırmaya alıştık. Onları tedavi etmeye alıştık. Onlar öldüklerinde veya can kaybıyla karşılaştığımızda da buna da alıştık ne yazık ki. Zaten sıkıntı da burada. Bu nedenle salgın devam ediyor. Örneğin ben size hemen dünkü uzak doğu sayılarını vereyim. Japonya'da bir günde 78 bin insan infekte olmuş durumda. Rusya'da 50 bin veya işte Güney Kore'de 93 bin. Bakın hiç azımsanacak sayılar değil bunlar. Ve bunların bir bölümü de ne yazık ki yaşamını yitiriyor. Ama Avrupa'da düşmeye başladığı zaman veya Kuzey Amerika'da düşmeye başladığı zaman dünyaya oradan baktığınızda, ki Dünya Sağlık Örgütü aslına bakarsanız, Dünya Sağlık Örgütü koordinatörü aslında Afrika kökenlidir. Oradan bakmasını beklerdim. Dünyaya Avrupa ve Kuzey Amerika'dan baktığınızda evet salgın azalma eğiliminde. Aşı oranları da oralarda çok iyi. Hastalık o nedenle hafif geçiyor olabilir, doğrudur. Aşıya bağlı, aşıyla oluşan hastalıkta, yani aşı sonrası oluşan hastalıkta hastalık gerçekten hafif geçiyor. Bir üst solunum yolu enfeksiyonu gibi geçiyor. Peki Afrika ne olacak? Aşısını yaptıramadığınız değil %70, artık o zaten hayal bir oran, %10'lara bile ulaşamadığınız, hatta birinci dozda bile %10'a ulaşamadığınız Afrika ülkeleri, Latin Amerika ülkeleri ne olacak? Veya uzak doğu ülkeleri de ne olacak? Hala devam ediyor orada salgın. Şu anda sadece şunu söyleyebilirim bilimsel olarak. BA5 ve 4 ile oluşan dalganın sonuna doğru yaklaştık. Evet, bu bir düşüş eğilimindeydi. Bu beklenen bir şey ve en fazla etkilenen ülkeler de Avrupa ülkeleriydi. Ama şu anda uzak doğu etkileniyor. Orada salgın devam ediyor. Afrika'dan zaten veri alamıyoruz. Yani Afrika'da öyle bir durumumuz söz konusu değil. Yani bana biraz erken bir açıklama gibi geldi. Ama hastalığa alıştık. Çok da umurumuzda değil. Bir toplumsal sorun olarak görmekten vazgeçtik. Bireysel bir sorun olarak görülüyor artık COVID-19. Bu da en kötüsü zaten. Halbuki bir bulaşıcı hastalık, böylesine yaygınlaşan bir bulaşıcı hastalık hala toplumsal bir sorun olarak görülebilmeliydi. Eğer toplumsal açıdan bakıyorsanız, ama kapitalizm bundan da vazgeçti. Yani kapitalist ekonomi politiğinde artık COVID-19 tamamen kişisel bir sağlık sorunudur. Ve kişiler kendilerini korurlarsa yaşarlar, korumazlarsa ölürler.
Şimdi varyantı söylediğiniz, bizim şu anda güncel olan varyant BA5 midir? Yani bundan sonraki süreçte çıkan oldu mu bir varyant? Varyantlardaki son durumu da dinlemek isteriz sizden.
Elbette şu anda BA4 ve 5, ama onunla beraber bir ara Hindistan'da bir BA2 bir böyle biraz hareketlendi gibi, ama o da hakim suç haline gelemedi. Şu anda şunu bekliyoruz biz, aslına bakarsanız bu süreç içerisinde büyük olasılıkla yeni bir varyantla daha karşılaşacağız gibi duruyor. Çünkü salgını kontrol etmediğiniz zaman aslında yeni varyantlarla karşılaşma olasılığınız her zaman yüksek. Bu anlamda da hani ben önümüzdeki süreçlerde yeni varyantlarla karşılaşmayı bekliyorum. Son yapılan çalışmalarda yalnız şunu da gösterdi. BA5 ile infekte olan insanlarda evet hastalık bir miktar daha hafif geçiyor. Yani o ilk Wuhan'dan çıkan suşa nazaran insanlar daha hafif atlatıyorlar. Çünkü hemen üst solunum yolu epiteline bağlanıyor ve orada infeksiyon oluşturma eğiliminde akciğerlere tam olarak girmeden. Bu nedenle de son birkaç yayında, hem de bunlar geniş seriler, BA5 ile oluşan infeksiyonun biraz daha diğerlerine nazaran hafif geçtiğini söyleyebiliriz.
Şimdi dünyadaki rakamları biraz önce siz söylediniz, ama Türkiye'ye de bir bakalım istiyorum. Arkadaşlardan da rica edeyim Türkiye'deki 5-11 Eylül'deki tabloyu. Şimdi hep biz salgının başında şunu söylemiştik ya sizinle yaptığımız yayınlarda da, sonbaharda hep bir endişemiz vardı. Kritik dönemler salgında sonbahardı ve oradan sonra bir yükselen bir eğilim, yükselen bir tablo görüyorduk. Şu andaki tablo bize ne söylüyor? Evet, verilerin doğru alınmadığı en başından beri, salgının başından beri söylüyordu, ama şu anda 5-11 arasında 22.441 vaka, 89 ölüm gösteriyor. Siz ne dersiniz bu tabloya? Yorumunuz ne olur?
Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın verileri hiçbir zaman gerçekçi olmadı. Bunu hani bir köşeye veri olarak koyalım. Hani bizim elimizde dursun bu. Şimdi bu tabloya baktığımda ben bu gerçekçi olmayan verileri tekrar görüyorum. Bir kere insanlar test yaptıramıyorlar. Yani sağlık kuruluşlarına başvurduklarında COVID-19'a ilişkin bir test yaptıramıyorlar. Yapılmıyor. Hatta bazı merkezlerde tamamen kalktı diyebiliyorum. Hani o zaman nereden veri alacağız? Hani sahadan bize gelen arkadaşlarımız aracılığıyla veya derneklere gelen verilere bakacağız. Benim uzmanlık derneğim, klinik derneğine gelen veriler veya diğer derneklere gelen. Evet, doğrudur. Bir azalma eğilimindeydi ve şu anda oldukça iyi bir konumdayız. Burada şöyle bakmak gerekiyor. Olgu sayıları, evet, Sağlık Bakanlığı'nın 22 bin diyor ama gerçekçi olmadığını söylüyorum zaten. Hastanelere başvurular nasıl? Bir ara Ağustos'un ortası gibi, gerçekten Ağustos'un başı ve ortası gibi çok ciddi sayıda hastamız vardı. Yoğun bakımlarda hastamız vardı. Polikliniğe başvuran hastalar vardı ve hastanede yatan hastalar vardı. Ama artık onlar o kadar yok. Yani bunu söyleyebilirim. Bu da olgu sayısının düştüğünün bizim için en önemli göstergesi. Ama bana bir sayı verin derseniz bunu veremem. Çünkü ben de kendi bulunduğum çevreden, kendi uzmanlık alanımdan bakıyorum o olaya. Ama çevreden gelen veriler bunu gösteriyor. Şu anda biz o dalganın sonuna doğru geldik. Peki bundan sonra ne olacak? Okullar yeni açıldı.
Evet.
Yani bir 10-15 gün sonraki duruma bakacağız. O dönemde nasıl olacak? Çünkü şunu da belirteyim. Baştan beri okullarda hızlı antijen testlerinin kullanılmasını istememize karşın, sadece ben değil birçok bilim insanı bunu istedi. Israrla ve ısrarla ülkemizde hızlı antijen testlerinin kullanımı yaygınlaşmadı bakanlık tarafından. Aslında çok önemliydi bu. Avrupa'da böyle, İngiltere'de böyle, Kuzey Amerika'da böyle. Öğrencilere ücretsiz hızlı antijen testleri dağıtıldı ve en ufak bir üst solunum yolu bulgusu olduğunda çocuklar kendileri kendilerine test yapıp sonucu bildirdiler. Ama bizde baştan beri nedense bir türlü bu yapılmadı. Hani anlam veremiyorum bunun neden olmadığına, böyle davranıldığına. Şimdi gene aynı şey olacak. Halbuki şu anda okullara en önemli temin edilmesi gereken şeylerden bir tanesi hızlı antijen testleri. Bunları dağıtırsınız. Çocuklar ufak bir solunum yolu enfeksiyonu geçirdiğin gibi olduğunda test yapılır ve hemen izole edilir. Böyle hastalık en azından yayılmasını engellersiniz. Ve o çocuğu da izole edersiniz. Çünkü şöyle bir durum var. Şimdi biz artık Dünya Sağlık Örgütü Koordinatörü'nün açıklamasından da algıladıysanız risk grubunu korumak için dedi. Şu andaki en önemli hedefin risk grubunu korumak olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani birçok bilim insanı bununla ilgili yayınlarda var. Artık bunu söylüyor. O zaman salgının yayılma hızı arttıkça risk grubuna doğru gelen riskte büyümeye başlayacak. Çocuklardan gelen risk büyümeye başlayacak. Çocuklar belki hafif atlatacaklar. Hı hı. Ama risk grubuna bulaştırdıklarında onların ağır geçirebilme ve can kaybıyla sonuçlanacak bir hastalığa yakalanma olasılıkları var. Bu nedenden dolayı okullarda çok dikkat edilmesi ve hastalığa yakalanan çocukların çok hızlı bir biçimde tespit edilebilmesi, onlara tanı konulabilmesi gerekiyor. Bu sene başarabilir miyiz hiç sanmıyorum. Geçen sene salgının en hızlı dönemlerinde bile bakanlık, hem Milli Eğitim Bakanlığı hem Sağlık Bakanlığı bunu yapmadıysa bu sene hiç umurlarında olmayacaktır diye düşünüyorum.
Şimdi Mayıs 2022'de birçok tedbir kalkmıştı ya, bunlardan biri de maskeydi. Zorunlu maskeler de kalktı. Bundan sonra aslında evet, hani önlem alınamıyor artık. Önlem alınmıyor, tedbirler kalktı. Ama kişisel önlemler alınabilir belki. Biraz oradan da bahsedelim isterseniz. Yani ne yapılmalı? Yani ülkeler kendi çapında önlem almıyor ama kişisel olarak ne yapmalıyız diye sorayım ben size son olarak.
Evet, bir kere şunu kabul edelim. Bu virüs insanlığı yendi. Yani ve insanlığın şu anki ekonomik sistemi olan kapitalizmi de yendi. Ve artık onunla uğraşmaktan vazgeçtiler. Virüs toplumda yayılmaya devam ediyor. Peki toplumda yayılan virüsün bize bulaşmaması için ne yapmamız gerekiyor? Yapılacak iş, birincisi, en önemlisi, bir kere tam aşılı olabilmek. Tam aşılı kavramı 3 tane mRNA aşısı. Yani bunu yaptırabilmek, hı hı. En azından bunu yaptırabilmek. Önümüzdeki dönemde bivalent aşılar dediğimiz yeni varyantlara etkin aşılar da gelecek. Gerçi Avrupa'da ve Amerika'da gelmeye başladı artık, kullanım onayları alındı. Belki ülkemize de gelir. Mutlaka ondan da bir doz yaptırabilmek. En önemli korunma yöntemi bu. Onun dışında kapalı ortamlara girildiğinde mutlaka ve mutlaka maske takılması. Yani şu anda hani diyoruz ya, salgın henüz bitmedi. O nedenle yayılmaya devam ediyor. O nedenle de özellikle soğuk havalar geliyor. Kapalı ortamlara giriyoruz. Mutlaka maske takılması. Alışveriş merkezlerinde. Daha doğrusu şöyle özetleyelim. Kişisel mesafenizi ayarlayamayacağınız, o koruma mesafenizi ayarlayamayacağınız her yerde maskeli bulunabilmek. Bu bir toplu taşıma olabilir, bir uçak yolculuğu olabilir, otobüs yolculuğu olabilir, alışveriş merkezinin içi olabilir, bir toplantı salonunda bir toplantı olabilir, okulda sınıf olabilir. Yani buna dikkat ederek yaşamak gerekiyor. Ama açık alanlara gittiğinizde veya sosyal mesafenizi ayarlayacağınızı düşündüğünüz alanlarda maske takılmasına gerek yok. Ve elbette ki tabii hijyen de en önemli kurallardan bir tanesi. Yani bizim toplumumuzda böyle bir alışkanlıktır, hapşırırken, öksürürken elinizi kapatırsınız ağzınıza. Sonra o elinize gelen mikroorganizmalar, sadece COVID için söylemiyorum bunu, birçok mikroorganizma için söylüyorum. Ondan sonra da insanlarla tokalaşırsınız, onu başka insanlara bulaştırırsınız. O anlamda da mutlaka ve mutlaka el hijyenine ve çevre hijyenine dikkat ederek yaşamak gerekiyor. Bulaşıcı hastalıklar tarihin her aşamasında var. İnsanlıkla beraberler. Sadece COVID-19'a yol açan SARS-CoV-2 değil, birçok bulaşıcı hastalığa yol açan mikroorganizma var. Virüsler ve bakteriler. Bunun içinde en güzel korunma yöntemlerinden bir tanesi de hijyen kurallarına uymaktır. Bunlara dikkat ederek yaşamımıza devam edeceğiz.
Bülent Bey, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
Son olarak şunu söylemek istiyorum. COVID-19 pandemi sürecinde hala devam ettiğini söylesem de gerçekten insanlık ve kapitalizm çok kötü bir sınav verdi. Ve bugün baktığımızda resmi sayılara göre bile 6,5 milyon civarında insanın öldüğünü görüyoruz. Bu korkunç bir sayı. Yani hani insanlar bir savaş gibi yaşadılar bu süreci. 3 yıllık bir savaşta 6,5 milyon insanı kaybettik. O anlamda da hala süren ama yoğunluğu düşen bir savaşta mücadeleye devam etmek gerekiyor. Burada bir sistem eleştirisi yapmak ve sağlık sistemi eleştirisi yapmak gerekiyor. Kapitalizmin sağlık ekonomi politiğini tartışabilmek gerekiyor. Bunlar büyük olasılıkla önümüzdeki dönemde çok yoğun bir biçimde tartışılacak ki tartışılmaya başlandı. Buradan yola çıkarak sistemi tartışmak gerekiyor. Umarım bunu insanlık başarabilir veya en azından bizler başarabiliriz diyorum. İyi yayınlar.
Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. İyi akşamlar Bülent Bey. Evet, Bülent Ertuğrul yayınımızdaydı. Koronavirüs salgınını konuştuk. Dünya gündemiyle devam ediyoruz. Şangay Beşlisi olarak bilinen Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi bugün Özbekistan'ın Semerkant şehrinde başladı. 2 gün sürecek zirveye Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ilk kez katılacak. Günün en önemli gelişmesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bir araya geldi. İki liderin savaşın ardından ilk yüz yüze görüşmesinde Xi Putin'i eski dostum olarak nitelendirdi. Putin'in Jinping'e Çin'in Rusya'da Ukrayna'daki savaşa dair endişelerini anladıklarını, fakat Pekin'in bu savaşta dengeli bir politika izlediği için teşekkür ettiğini belirtti. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı ve yükselen enerji fiyatları ele alındı. Çin'in tarih boyunca dünyaya istikrar ve pozitif enerji aşıladığının altını çizen Xi, Rusya ile birlikte çalışmaya istekli olduklarını da söyledi. Öte yandan Putin, Tayvan konusunda da Pekin'i açıkça destekledi. Şangay Beşlisi zirvesi için Semerkant'ta bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili temaslarına da başladı. Erdoğan ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. İsveç'in ilk kadın başbakanı Andersson, pazar günü düzenlenen seçimlerde hükümetin yenilgiye uğramasının ardından görevi bırakacağını açıkladı. Seçimlerde Neonazi hareketinden doğan aşırı sağcı parti İsveç Demokratlarını ülkenin ikinci partisi haline geldi.
İsveç'te halk geçtiğimiz pazar günü sandık başına gitmiş fakat oyların baş başa olması nedeniyle sayım henüz tamamlanmamıştı. Oyların %99'unun sayılmasının ardından Başbakan Magdalena Andersson'un merkez sol koalisyonu sağ partilerden oluşan bloğa karşı kıl payı kaybetti. Açıklanan son rakamlara göre merkez sol koalisyonu parlamentoda 173 sandalye kazanırken sağ blok ise 176 sandalye kazandı. Seçimlerin nihai sonuçları İsveç'te standart bir uygulama olan yeniden sayımdan sonra açıklanacak. Ancak buna rağmen mevcut Başbakan Andersson düzenlediği basın toplantısında yeniliği kabul etti ve bugün resmen istifa edeceğini söyledi. Seçimle reçeteler göç ve entegrasyon sorunlarının yanı sıra yükselen elektrik fiyatları damga vurmuştu. İsveç siyaseti için çok önemli bir dönüm noktası ise bu seçimde aşırı sağ İsveç demokratlarının gösterdiği başarı oldu. İsveç demokratları bir zamanlar siyasi partiler tarafından dışlanmaktaydı fakat şimdi oyların %20'sini kazanarak ülkenin en büyük ikinci partisi haline geldi.
Güne Bakış'ın bugünlük sonuna geldik. Bültenimizin hemen ardından Medyascope açık oturumunu izleyebilirsiniz. Açık oturumda Alpan Telek konukları Tanju Tosun, Nesim Naz ve Gürkan Çakıroğlu ile Türkiye siyasetindeki son gelişmeleri konuşacak. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.